Ayrım 11.
3. kaset 2. yüz sayfa 127. Kendi çocuklarını hatırladı. İlk kez kendisinin tıraş ettiği, çok sevdiği oğlu Yusuf belirdi gözlerinin önünde. Yusuf şimdi genç, alımlı bir cigit olmuştu. Oğlunu son kez gördüğü andaki haliyle düşündü. Çelmez'den ayrıldığı gündü. Oğlu ona atını getirmiş, babasını yolculamak için iznini istemişti. Giyinmiş, silahlarını kuşanmış ve kendi atının dizginini tutuyordu. Yusuf'un pembe, genç, güzel yüzü, uzun boyu, narin gövdesi, babasından uzundu. Gençlik, gözü peklik, yaşam sevinci saçıyordu. Gençliğine karşın geniş omuzları, leğen kemikleri, gücü, esnekliği, bütün hareketlerindeki kıvraklık babasını hep sevindiriyor ve gururlandırıyordu. Hacı Murat, "Yo, burada kalsan daha iyi," dedi. "Evde şimdi tek kaldın. Anneni ve babaanneni koru," demişti Hacı Murat. Çocuğun erkekçe gururundan nasıl kızardığını, sağ oldukça hiç kimse annesine ve babaannesine kötülük edemeyeceğini haykırmıştı. Yusuf yine de atıyla dereye kadar inip babasını geçirmiş ve geri dönmüştü. O günden beri Hacı Murat ne karısını, ne annesini, ne de oğlunu bir daha görmüştü. İşte bu oğlunu kör etmek istiyordu Şamil. Karısına ne yapılacağını ise düşünmek istemiyordu. Hacı Murat bunları düşününce o kadar heyecanlanmıştı ki yerinde duramaz olmuştu. Ayağa fırladı, aksayarak kapıya yaklaştı ve açıp Eldar'a seslendi. Güneş daha doğmamıştı ama artık ortalık aydınlanmıştı. Bülbüllerin sesi kesilmişti. "Komisere gezmeye çıkmak istediğimi söyleyin ve atları eğerleyin," dedi. 24. Butler'in o sıralar sadece görevinde değil, özel hayatında da biricik avuntusu askerlik yaşamının şiirselliğiydi. Çerkezler gibi giyiniyor, at üzerinde cigitlikler yapıyordu. İki kez Bogdanoviç'le baskına da katılmış ama bunlar da kimseyi yakalayamamış, öldürememişlerdi. Bu cesareti ve ataklığı herkesçe bilinen Bogdanoviç'le dostluğu Butler'e çok hoş ve önemli geliyordu. Borcunu ödemişti. Bir Yahudi'den epey yüksek faizle para almış, böylece en azından borcun ödenmesini sağlamıştı. Kendi durumunu düşünmemeye, askerlik şiirinden başka her şeyi içkiyle unutmaya çalışıyordu. Her geçen gün daha fazla içiyor, günden güne sinirleri daha çok yıpranıyordu. O hoş dürüstlüğünü de yitirmişti. Maria Dmitrievna'ya davranışlarında eski çekingenliği kalmamıştı. Aksine ona açıktan açığa sulanmaya başlamıştı. Ama hiç beklemediği bir biçimde terslenince utancından yerin dibine geçmişti. Nisan sonunda kaleye Baryatinski'nin geçilmez olarak kabul edilen Çeçenge'ye karşı girişilecek saldırı için kurduğu birlik geldi. Burada Kabardinski alayının iki bölüğü de vardı. Bu bölükler Kafkasya geleneğine göre Kurinski bölüklerinin misafiri olarak kabul ediliyordu. Kışlalara dağıtılan askerlere yemek olarak sadece pilav ve et değil, vodka da dağıtıldı. Subaylar, subayların yanlarına yerleştirilmişti ve doğal olarak da buradaki subaylar gelen subayları ağırlıyorlardı. Şerefe verilen ziyafet koronun şarkılarıyla bitti. İvan Matveiç dut gibi sarhoştu. Artık kırmızı değil, soluk griye dönmüş yüzüyle sandalyeye ata biner gibi oturmuş, kılıcını çekmiş, düşmanları keser gibi sallıyordu. Sövüyor, kahkaha atıyor, kucaklaşıyor, çok sevdiği şarkıyla dans ediyordu. Şamil baş kaldırmış, tray ray ratatay. Butler de oradaydı. O burada da askerlik şiirini görmeye çalışıyor, fakat ruhunun derinliklerinde İvan Matveiç'e acıyordu. Ama onu durdurmaya olanak yoktu. Butler başının ağrıdığını hissederek usulca çıktı ve evine yollandı. Dolunay beyaz evlere ve yolun taşlarına vuruyordu. Öyle ışıklı bir geceydi ki yoldaki her taş, her saman çöpü ve atların gübreleri seçiliyordu. Evine yaklaştığında Butler, Maria Dmitrievna ile karşılaştı. Başını ve omuzlarını örten bir şal almıştı üzerine. Maria Dmitrievna'nın Butler'i terslemesinden sonra Butler birazcık bozulmuş ve onunla karşılaşmaktan sakınır olmuştu. Şimdi ise ay ışığında içtiği şarabın da etkisiyle Butler bu karşılaşmaya sevindi ve onunla tekrar konuşmak istedi. Butler, "Nereye böyle?" diye sordu. Maria Dmitrievna, "Bizim ihtiyarı taşımaya," dedi. Butler'in kur yapmasını içten, kesin bir dille reddetmesine karşın genç adamın son günlerde ondan kaçışına üzülüyordu. "Ne diye taşıyacaksın ki? Kendisi gelir." "Gelir mi ki?" Gelmezse getirirler. Maria Dmitrievna, iyi değil bu aslında dedi. Gitmesem mi yoksa? Öyle ya, gitmeyin. Eve gidelim daha iyi. Maria Dmitrievna geri döndü ve Butler'le beraber evine doğru yürümeye başladı. Ay o kadar parlaktı ki yola düşen gölgenin yakınında sanki başlarının etrafında parlak kaleler oluşuyordu. Butler kendi başının çevresindeki haliye baktı ve Maria Dmitrievna'ya her şeye karşın ondan hoşlandığını söylemeye hazırlandı. Fakat nasıl başlayacağını bilmiyordu. Bu halde yürüyerek eve yaklaşmışlardı. Derken köşeden atlılar çıktı. Bir subay arkasındaki müfreze ile geliyordu. Maria Dmitrievna kenara çekilerek, ''Hayırdır inşallah, kimler acaba?'' dedi. Ay ışığı gelenlerin arkasından vurduğu için Maria Dmitrievna onu ancak aynı düzeye gelince seçebilmişti. Bu eskiden Ivan Matveiç ile çalışan Kamenev'di. Maria Dmitrievna tanıyordu onu. Maria Dmitrievna ona dönerek, ''Siz misiniz Pyotr Nikolayevich?'' diye sordu. Kamenev, ''Ta kendisi'' dedi. ''Oo Butler, merhaba, daha uyumuyor musunuz? Maria Dmitrievna ile mi dolaşıyorsunuz? Bakın Ivan Matveiç görmesin sizi. Nerede o?'' Maria Dmitrievna müzik ve şarkı sesleri gelen yeri göstererek, ''Orada duyuyor musunuz?'' dedi. ''Eğlence var.'' ''Sizinkiler mi onlar?'' ''Hayır, Hasanyurt'tan gelenler. Onlara yemek veriliyor.'' İyi, ben de yetişirim. Zaten binbaşıyı görecektim. Butler, ne için, iş mi diye sordu. Evet, küçük bir işim var. İyi mi kötü mü? Kişiye göre değişir. Bizim için iyi ama bazıları için kötü. Kamenev gülmeye başladı. Hep birlikte Ivan Matveiç'in evine geldiler. Kamenev bir kazaka seslendi. Çihirev, gel buraya. Geridekilerden bir don kazakı çıktı ve yaklaştı. Kazak ayağında çizmeler ve kaputuyla don kazaklarının kıyafetindeydi ve eğerinde heybeleri vardı. Kamenev atından indi. ''Haydi çıkar bakalım o nesneyi'' dedi. Kazak da atından indi ve heybesindeki içinde bir şey olan torbayı çıkardı. Kamenev onun elinden torbayı aldı ve elini içine daldırdı. Maria Dmitrievna'ya dönerek ''Göstereyim mi, ilginç bir şey. Maria Dmitrievna korkmaz mı?'' diye sordu. Maria Dmitrievna, niye korkayım dedi. Kamenev torbadan kesik bir baş çıkardı. İşte dedi ve sonra ay ışığına tuttu. Tanıyor musunuz? Bu saçları tıraşlanmış, gözlerinin üzerindeki alın kemikleri iri çıkıntılı, kısa kesilmiş siyah sakallı ve altları alınmış bıyıkları olan bir insan başıydı. Bir gözü açık, diğeri aralıktı. Tamamen tıraş edilmiş kafatası ortadan yarılmış fakat tamamen ayrılmamıştı. Burnundaki kara kan pıhtıları yara içindeydi ama morarmış dudaklarındaki çocuksu masumiyet duruyordu. Maria Dmitrievna baktı, hiçbir şey söylemeden arkasına döndü ve acelece adımlarla eve girdi. Butler bu korkunç kesik baştan alamıyordu gözlerini. Bu kısa süre önce akşamları arkadaşça konuştuğu Hacı Murat'ın kesik başıydı. ''Nasıl oldu bu? Kim öldürdü? Nerede?'' diye sordu Butler. ''Kaçmak istemiş, yakalamışlar.'' Kamenev kesik başı kazaka geri verdi. Butler'le beraber eve girdi. ''Tam bir kahraman gibi ölmüş'' dedi Kamenev. ''Nasıl olmuş bu?'' ''Durun, Ivan Matveiç gelsin. Her şeyi ayrıntılarıyla anlatacağım. Zaten bunun için geldim. Bütün kaleleri, avulları dolaştırıp gösteriyorum.'' Ivan Matveiç'e haber salınmıştı. Kendisinden farksız, dut gibi sarhoş iki subayın kolunda evine dönüyordu. Kamenev'e sarılmak için atıldı. Kamenev, ''Ben de size geliyordum'' dedi. ''Hacı Murat'ın kellesini getirdim.'' ''Yalan, öldürdüler mi?'' ''Evet, kaçacakmış.'' ''Ben demiştim, bizi kandıracak.'' diye. ''Nerede kafası? Hani göstersene.'' Kazaka seslendiler. Kazak başın bulunduğu torbayı getirdi. Çıkardılar. Ivan Matveiç sarhoş bakışlarla uzun süre inceledi. ''Yine de kahraman biriydi.'' dedi. ''Ver de onu öpeyim.'' Subaylardan biri, ''Evet, gerçekten müthiş bir kafaydı.'' dedi. Herkes kesik başı inceledikten sonra askere geri verdiler. Kazak kafayı yine torbaya koydu. Olabildiğince sağa sola çarpmamaya çalışıyordu yere bırakırken. Bir subay, ''Peki Kamenev'' dedi. ''Bu kelleyi gösterirken hikayeyi de anlatıyor musun?'' Ivan Matveiç, ''Verin onu bir öpeyim.'' diye bağırıyordu. ''O kılıcını armağan etti bana.'' Butler kapı eşiğine çıktı. Maria Dmitrievna ikinci basamakta duruyordu. Butler'e doğru baktı ve hışımla başını çevirdi. Butler, ''Ne oldunuz Maria Dmitrievna?'' diye sordu. Maria Dmitrievna ayağa kalkarak ''Hepiniz canavarsınız, nefret ediyorum bunlardan.'' Butler ne diyeceğini bilemiyordu. ''Herkesin başına gelebilir, savaş bu.'' Maria Dmitrievna haykırdı. ''Savaş, ne savaşı bu? Canavarsınız, işte hepsi bu. Ölen birini toprağa gömmek gerekir ama onlar diş biliyorlar. Hepiniz canavarsınız.'' Maria Dmitrievna bir daha yineledi. Merdivenlerden indi ve arka kapıdan eve girdi. Butler konuk odasına döndü ve Kamenev'den olayı olduğu gibi ayrıntıları ile anlatmasını istedi. Kamenev anlattı. Olay şöyleydi. 25. Hacı Murat'ın şehir dolaylarında ve yanında mutlaka birkaç kazak bulunması koşuluyla atla dolaşma izni vardı. Nuha'da 50 kazak vardı. Bunların onu komutanlığın emrine alınmış, kalanları da emredildiği gibi 10'ar kişi olarak Hacı Murat'ın gezilerine katılacak olsa günlük nöbet çok sık düşerdi. Bunun için ilk defa 10 muhafız verdiler yanına. Sonra 5'e indirdiler. Hacı Murat'a da bütün adamlarını yanına almamasını rica ettiler. Fakat 25 Nisan'da Hacı Murat 5 adamını da almıştı yanına gezintiye çıkarken. Tam Hacı Murat atına bindiğinde askeri yönetici onun 5 adamını da yanına almasına izin vermeyeceğini söylemiş ama Hacı Murat bunu duymazlıktan gelip atını sürüvermiş. Askeri yönetici de engel olamamış. Kazakların başında göğsünde Georgi haçıyla subaylara ve erlere verilen en büyük savaş nişanı. Genç, zinde, yüzü pembe beyaz, kumral saçları değirmi kesilmiş onbaşı Nazarov vardı. Fakir bir Starover. Starover eski dini tutan. Rus kilisesinde bir zamanlar Patrik Nikon'un getirmek istediği yenilikler yüzünden bir bölünme oldu. Hristiyanların bir kısmı eski dine bağlı kalmayı sürdürdüler. Ailesinin büyük oğluydu. Babasız büyümüş, ihtiyar annesiyle iki küçük kardeşine o bakıyordu. Kale komutanı ona, ''Sakın uzağa bırakma Nazarov'' diye seslendi. Nazarov, ''Baş üstüne efendim'' dedi ve üzengilerinin üstünde kalkarak atını tırıs sürdü. Omzunda çapraz asılı tüfeği tutarak yaylana yaylana kemer burunlu, iri, iyi diş edilmiş, iyi cins boz atının üzerinde fiyakayla gidiyordu. 4 kazak da ardı sıra gidiyordu. Ferapontov uzun boylu, zayıf, hırsız ve 3 kağıtçının biriydi. Dahası Hamzalo'ya barut satan buydu. Ignatov emekliliği gelmiş, yaşlıca kendi gücüyle övünen cılız bir köylüydü. Miskin, sıska, yaşı küçük, herkesin dalga geçtiği biriydi. Petrokov genç, sarışın, annesinin tek evladı, sürekli neşeli ve hoş bir gençti. Sabahtan beri hava sisliydi ama kahvaltıya doğru hava düzeldi. Güneş tomurcukların üstüne, genç, dokunulmamış otlara, yeşeren tarlalara, yolun solunda görünen hızla akan derenin dalgalarına vurdukça parlıyordu. Hacı Murat atını ağır ağır sürüyordu. Kazaklar ve kendi adamları arkada kalmadan rahatlıkla izliyorlardı. Kaleden çıktıktan sonra yol boyunca ilerlediler. Başları sepetli kadınlar, arabalardaki askerler, mandaların koşuldukları kanılarla karşılaşıyorlardı. 2 kilometre kadar gidince Hacı Murat beyaz kabardin atını topukladı. O kadar hızlı sürüyordu ki adamları da atlarını hızlandırmak zorunda kaldılar. Kazaklar da aynı şeyi yaptılar. ''Eh, bindiği at bu kadar iyi olunca'' dedi Ferapontov. ''Eğer onunla barış içinde olmasaydık vurup indirirdim onu.'' ''Ne diyorsun kardeş? Bu ata Tiflis'te 300 ruble vermişler.'' Nazarov, ''Onu şu atımla geçerim.'' dedi. Ferapontov, ''Geçersin sen, bekle.'' diye karşılık verdi. Hacı Murat giderek hızını artırıyordu. Nazarov yetişmeye çalışırken, ''Olmaz ki konuk, yavaş ol biraz.'' diye bağırdı. Hacı Murat başını çevirip baktı, hiçbir şey söylemeden aynı hızla sürdürdü. Ignatov, ''Bak, olmayacak şeyler geliyor insanın aklına.'' dedi. Delirmiş gibiler. Dağlara doğru aynı hızla 1 kilometre kadar daha böyle gittiler. Nazarov tekrar bağırdı. ''Size söylüyorum, olmaz.'' Hacı Murat yanıtlamadı, dönüp bakmadı bile. Atının hızını çoğaltarak devam etti. Nazarov'un sabrı taşıyordu. ''Yağma yok, kaçamazsın.'' diye bağırdı. İdiş kula atını kamçıladı, üzengilerin üstünde kalktı, ileri doğru eğildi, bütün gücüyle Hacı Murat'ın ardına takıldı. Gökyüzü o kadar açıktı, hava o kadar taze, yaşama gücü Nazarov'un ruhunda o kadar sevinçle deviniyordu ki, Nazarov iyi sağlam atıyla sanki tek vücut olmuş, Hacı Murat'ın ardından uçuyor gibiydi. Aklından herhangi bir kötülük, üzücü ya da korkunç bir şeyler olabileceği hiç geçmiyordu. Her adımda hızını çoğaltıyor, Hacı Murat, Kazak'ın koca atının nal seslerini duyunca ona yaklaştığını ve kısa süre sonra da yakalanacağını anlıyordu. Sağ eline tabancasını aldı, sol eliyle kovalandığı için huylanan atını ağırlaştırmaya başladı. Hacı Murat'la aynı düzeye gelen Nazarov, "Olmaz diyorum!" diye bağırdı. Hacı Murat'ın atının dizginini yakalamak için elini uzattı. Ama yakalamayı başaramadı. Bir el silah sesi duyuldu. Nazarov göğsünü tutarak, "Neden yapıyorsun bunu?" diye bağırdı. "Vurun onu çocuklar!" dedi eğerinin üzerine kapaklanırken. Ama dağlılar kazaklardan önce el attılar silahlarına. Tabancalarla vurdular, kılıçlarla doğradılar kazakları. Nazarov arkadaşlarının etrafında dolaşan huylanmış atının boynunda asılı kalmıştı. Ignatov'un altındaki at düştü ve Ignatov'un ayağını kırdı. Dağlılardan ikisi kılıçlarını çektiler. Atlarından inmeden onun başını ve kollarını kestiler. Petrokov arkadaşına doğru atıldı fakat iki el silah sesi duyuldu. Biri beline, diğeri böğrüne saplandı ve yıktı onu. Bir çuval gibi attan aşağı yuvarlandı. Miskin atının başını arkaya çevirerek kaleye doğru sürdü. Han Mahoma ile Hanefi Miskin'in ardından atıldılar. Ama o epey uzaklaşmıştı ve dağlıların onu yakalaması imkansızdı. Kazak'ı yakalayamayacaklarını anlayan Han Mahoma ile Hanefi arkadaşlarının yanına döndüler. Hamzalo hançeriyle Ignatov'un işini bitirince Nazarov'u da atından çekerek doğradı. Hanefi Nazarov'un atını almak istiyordu. Fakat Hacı Murat atını yol boyunca sürmeye devam etti. Adamları arkasından atıldılar. Onları izleyen Petrakov'un atını da kovaladılar. Nuha'dan 3 kilometre kadar uzakta, pirinç tarlalarının ortasındayken ansızın alarm işareti olarak kulelerin birinden ateş sesi duyuldu. Petrakov yerde, karnı hançerle yarılmış halde yatıyordu. Genç yüzü gökyüzüne çevriliydi. Sudan çıkan balık gibi hıçkırarak verdi son nefesini. Hacı Murat'ın kaçtığını haber alan kale komutanı başını elleri arasına alarak feryat ediyordu. ''Yaktınız beni haydutlar, kaçırdınız herifi, alçaklar!'' Her yerde alarm verilmişti. Sadece elde bulunan kazakları kaçakların ardından göndermekle kalmadılar. Toplanacak kim varsa topladılar. Hatta barış içinde yaşayan avullardan da milisleri çağırdılar. Kim sağ ya da ölü Hacı Murat'ı getirirse 1000 ruble verileceği açıklandı. Ve Hacı Murat'ın arkadaşlarıyla kazaklardan ayrılmasından 2 saat sonra 200'den fazla atlı kaçakları aramak ve yakalamak için at sürmeye başladı. Büyük yoldan birkaç kilometre gittikten sonra Hacı Murat güçlükle soluklanan terden rengi atan beyaz atının dizginini çekti ve durdu. Yolun sağında Belarcik avulunun evleri ve minaresi görünüyordu. Solda ise tarlalar, tarlalardan ötede bir çay vardı. Dağlara giden yol sağda olmasına karşın Hacı Murat karşı yakaya, sola döndü. Kendisini izleyenlerin onun sağ yana gideceğini düşündüklerini biliyordu. Yoldan ayrılarak Alazan çayını aşacak, kendisini kimsenin beklemediği ana yola çıkarak yolu izleyen ormana kadar gidecekti. O zaman tekrar çaydan geçerek bu tarafa dönecek ve oradan dağlara çıkacaktı. Kararını verdikten sonra sola saptı ama çaya ulaşması olanaksızdı. Geçmesi gereken pirinç tarlaları her ilkbaharda olduğu gibi sular altında bırakılmış bataklığa dönmüştü. Atların ayakları dizlerinin üstüne kadar batıyordu. Hacı Murat ve adamları bir sağa bir sola sapıyordu, daha az çamurlu bir yer bulacaklarını düşünerek. Fakat girdikleri tarlanın her tarafı su altında bırakılmıştı. Atlar patlayan mantar gibi sesler çıkartarak ayaklarını vıcık vıcık çamurdan çekiyor, birkaç adım attıktan sonra güçsüz düşüp duruyorlardı. Böylece o kadar uğraştılar ki ortalık kararmaya başlamış, daha onlar çaya ulaşamamıştı. Solda yeni yetişen fidanların oluşturduğu çalılıklarla kaplı bir adacık vardı. Hacı Murat o çalılığa girmeye, orada atları dinlendirmeye ve geceye kadar orada durmaya karar verdi. Çalılığa girince Hacı Murat ve adamları atlarından indiler. Onları kösteklediler ve otlamaları için bıraktılar. Kendileri de yanlarına aldıkları peynir ekmeği yediler. Yeni ay önce ortalığı aydınlatıyordu, sonra dağların ardında kayboldu ve ortalık zifiri karanlık oldu. Nuha'da özellikle bülbül çok olurdu. Bu çalılıkta da 2 tane vardı. Hacı Murat adamlarıyla çalılığa girerken gürültü çıkarınca bülbüller susmuştu. Fakat insanların sesi kesilince tekrar ötmeye başladılar. Hacı Murat gecenin sesini dinlerken onların ötüşlerini dinliyordu farkında olmadan. Bülbüllerin sesi ona bu gece suya gittiğinde dinlediği Hamzat'ın türküsünü hatırlatmıştı. O şimdi her an Hamzat'ın durumuna düşebilirdi. Öyle de olabileceği düşüncesi aklına gelince ağırlık çöktü. Kepeneğini yere serdi ve namazını kıldı. Namazını daha yeni bitirmişti ki çalılıklara yaklaşan sesler duyuldu. Bunlar bataklıkta düşe kalka ilerleyen çok sayıda atın ayak sesleriydi. Keskin gözlü Han Mahoma çalılığın kıyısına giderek kendilerine doğru yaklaşan atlı ve yayaların gölgelerini gördü. Hanefi de aynı kalabalığı diğer yandan görmüştü. Askeri amiri Karganov'du bu milisleriyle gelen. Hacı Murat, çare yok, Hamzat gibi dövüşeceğiz diye düşündü. Alarm verildikten sonra 100 kişilik milis gücü ve kazaklarla Hacı Murat'ın ardına düşmüştü Karganov. Fakat hiçbir yerde bulamamıştı, ne onu ne de izlerini. Akşam olmadan önce ihtiyar bir Tatar'a rastladığında umutları kırılmış, geri dönüyorlardı artık. Karganov ihtiyara 6 atlıyı görüp görmediğini sormuştu. İhtiyar da gördüğünü söylemişti. 6 atlının pirinç tarlasında dönenip durduğunu, sonra kendisinin odun topladığı çalılığa girdiklerini görmüştü. Karganov ihtiyarı da yanına almış ve geri dönmüştü. Kösteklenmiş atları görünce de Hacı Murat'ın orada olduğuna inanmıştı. Geceleyin çalılığı sarmış ve Hacı Murat'ı sağ ya da ölü ele geçirebilmek için sabahı beklemeye başlamıştı. Kuşatıldığını anlayan Hacı Murat çalılığın ortasında bir hendek görmüştü. İçine girerek onlarla elindeki cephanesi ve gücü tükenene kadar çarpışmayı kararlaştırdı. Bu kararını arkadaşlarına da söyledi ve onlara hendeğin içine yığınak yapmalarını söyledi. Adamları hemen dalları kesmeye, hançerleriyle toprağı kazıp siper hazırlamaya başladılar. Hacı Murat da onlarla beraber çalışıyordu. Ortalık aydınlanmaya başladığında duman yükseldi. Bir tüfek patladı ve mermi milisin huylanan atına denk geldi ve hayvan yere yıkıldı. Bunun ardından çalılığın kıyısında bekleyen milislerin tüfekleri çatırdamaya başladı. Mermiler ıslık çalıp vızıldayarak yaprakları, dalları parçalayarak arkaya yığıyordu. Ama hendeğin gerisindeki siperdeki insanlara denk gelmemişti. Sadece Hamzalo'nun atı diğerlerinden ayrı kalınca vurulmuştu. At başından yaralanmıştı. Yere yıkılmadı, kösteğini kopardı, çalılıkları hışırdatarak diğer atların yanına koştu. Koşarken genç otları da kan içinde bırakıyordu. Hacı Murat ve adamları sadece milislerin biri öne çıktığı zaman ateş ediyorlardı ve çok nadiren ıskalıyorlardı. Milislerden üçü yaralanmıştı. Milisler Hacı Murat ve adamlarının üstüne gelmek bir yana yavaş yavaş gerilemeye başlamışlardı. Arada bir o da rastgele ateş ediyorlardı. Bir saatten fazla böyle sürdü. Güneş kısa ağaçların üzerinden belirmeye başlamıştı. Hacı Murat atlara binmeyi ve çaya ulaşmayı düşündü. Çünkü yeni gelen kalabalık bir grubun sesleri duyuluyordu. Bu Mehtulinskli Hacı Ağa ve adamlarıydı. 200 kişiydiler. Hacı Ağa bir zamanlar Hacı Murat'ın arkadaşıydı. Onunla dağlarda yaşamıştı. Ama sonra Rus saflarına geçmişti. Yanında Hacı Murat'ın düşmanının oğlu Ahmet Han da vardı. Hacı Ağa da Karganov gibi başladı. Hacı Murat'a teslim olması için bağırdı. Fakat yine aynı şekilde ilk kez Hacı Murat ateşle karşılık verdi. Hacı Ağa kılıcını çekerek "Kılıcınıza davranın çocuklar!" diye bağırdı. Bir anda çalılığa bağırışarak atılan yüzlerce insan sesi kapladı ortalığı. Milisler çalılığa doğru koştular. Siperin gerisinden art arda kurşun sesleri duyuldu. 3 kişi düştü. Saldıranlar durdular. Çalılığın kıyısından ateş etmeye başladılar. Onlar ateş ediyorlar. Bir çalıdan diğerine sıçrayarak sipere yaklaşıyorlardı. Bazıları yaklaşmayı başardı. Bazıları da Hacı Murat ve adamlarının kurşunuyla yere serildi. Hacı Murat'ın kurşunu hiç ıskalamıyordu. Aynı onun gibi Hamzalo'nun atışı da nadiren ıskalıyordu. Kurşunun birine isabet ettiğini görünce de her seferinde sevinçle bağırıyordu. Kurban hendeğin kıyısında oturmuş, tekbir getiriyor ama atışları o kadar isabetli olmuyordu. Eldar'ın ise düşmana hançeriyle saldırmak için sabırsızlıktan bütün bedeni titriyordu. Sık sık ateş ediyor, birini vurunca hemen Hacı Murat'ın ve kurbanın uzattıkları tüfekleri dolduruyor, demir harbiyle kuru barutu, kurşunu ve bezi özenle sıkıştırıyordu. Han Mahoma diğerleri gibi hendekte oturmuyor, atların yanına koşuyor, onları daha sakin yere götürüyor, bağırmasını kesmeden desteksizce ateş ediyordu. İlk yaralanan da o oldu. Kurşun boynuna isabet etmişti. Geriye kan tükürerek, söverek oturdu. Sonra Hacı Murat yaralandı. Kurşun omzuna gelmişti. Beşmeti'nin vatkasını söküp çıkardı, yarasına bastırdı ve ateş etmeyi sürdürdü. Eldar üçüncü kez kılıca davranalım dedi. Siperden çıktı, düşmanın üstüne atılacaktı ama hemen o anda bir kurşun da ona rastladı. Sallandı ve Hacı Murat'ın ayaklarının ucuna düştü. Hacı Murat ona baktı. Koyun gibi masum güzel gözleri, ciddi, değişmez bir şekilde Hacı Murat'a dönüktü. Çocuklarınki gibi kabarık üst dudağı kımıldıyor ama ağzı açılmıyordu. Hacı Murat onun altından ayağını çekti ve ateş etmeyi sürdürdü. Hanefi Eldar'ın cesedinin üzerine eğilmiş, Çerkeskasının cebindeki kullanılmamış fişekleri almaya çalışıyordu hızla. Bu sırada kurban bir yandan tekbir getirmeyi sürdürüyor, bir yandan tüfeğini doldurup nişan alıyordu. Düşmanlara naralar atarak çalıdan çalıya sıçrayarak yaklaşmışlardı. Bir kurşun daha geldi Hacı Murat'ın sol böğrüne. Hendeğin içine uzandı, Beşmet'inden bir bez parçası kopartarak yarısına bastırdı. Bu yara öldürücüydü, öleceğini anladı. Anılar ve hayaller art arda hızla geçiyordu gözlerinden. Bazen pehlivan yapılı Abu'nun salhanı kesik, aşağı sarkan yanağını eliyle tutarak elinde hançeri düşmanın üstüne yürüdüğünü görüyor, bazen kurnaz, uysal sesini duyuyor, bazen oğlu Yusuf'u, karısı Sofiyat'ı, bazen can düşmanı Şamil'in kırpışan gözleri, kırmızı sakalıyla solgun yüzünü görüyordu. Bütün bu anılar onun hayalinden geçiyor fakat içinde hiçbir duygu uyandırmıyordu. Ne acıma, ne kin, ne de herhangi bir heves. Bütün bunlar hiçti ve başlıyor ya da başlamış olması fark etmiyordu onun için. Bu arada güçlü bedeni henüz yaşamaya devam ediyordu. Kalan gücünü topladı, doğruldu, yaklaşan birine tabancayla ateş etti ve vurdu. Adam düştü. Hacı Murat daha sonra hendekten tamamen çıktı. Hançeriyle topallayarak düşmana doğru yürüdü. Birkaç el silah sesi duyuldu. O tökezledi ve yere düştü. Birkaç milis coşkulu çığlıklarla düşen bedenin üzerine atıldı. Ama ansızın ölü sandıkları beden kıpırdadı. Önce kanlar içindeki papaksız, tıraşlı başı kalktı. Sonra gövdesi doğruldu ve bir ağaca tutunarak ayağa dikildi. O kadar korkunçtu ki koşarak gelenler dona kaldılar. Derken titredi, ağaçtan koptu ve boylu boyunca kesilmiş bir deve dikeni gibi karın üstü yere kapaklandı. Artık kımıldamıyordu. Kımıldamıyordu ama hala hissediyordu. Yanına ilk koşup gelen Hacı Ağa büyük hançerini başına indirdiğinde sanki başına çekiçle vurulduğunu sanıyordu. Ama bunu kimin yaptığını, neden yaptığını anlamıyordu. Bu bedeniyle bilincinin son ilişkisiydi. Artık hiçbir şey hissetmiyordu. Düşmanların çiğnemelerinin ve kesmelerinin kendisiyle hiç ilgisi yoktu. Hacı Ağa gövdenin üzerine ayağıyla bastı, iki darbeyle başı kesip ayırdı, ayaklarına kan bulaşmasın diye ileri itti. Boynundaki atar damardan fışkıran alkan ve başından fışkıran kara kan otların üzerine boşaldı. Karganoğ'da, Hacı Ağa'da, Ahmet Han'da dahil bütün milisler vurdukları yabani hayvanın üstüne atılan avcı gibi Hacı Murat ve adamlarının Hanefi, Kurban ve Hamzal'a bağlanmıştı. Cansız bedenlerinin başına yığıldılar. Barut dumanıyla dolu çalılıklarda keyifle konuşarak utkularını kutladılar. Silah sesleri sürerken susan bülbüller tekrar ötmeye başladı. Önce yakındaki biri öttü, ardından diğerleri de katıldı ona. Sürülmüş tarlanın ortasındaki çiğnenmiş deve dikeni bana bu ölümü hatırlattı işte. Kitabın sonu. 18 Mart 2003, sayfa 142.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25